Ayrım 10. Canavar. Peter Benchley. Sayfa 99. 9. Canavar derin sudaydı, bekliyordu. Karanlıkta gözükmeden duruyor, yaklaşacak bir avın göndereceği titreşimleri algılamak üzere duyularıyla çevreyi araştırıyordu. 300 metre derinlikteki soğuk ve besleyici yönden zengin suda sayısız hayvanın kendisine sunulur gibi yaklaşmasına alışkındı. Besinleri her zaman pek bol olduğu için sabır nedir bilmemiş ve sabırlı olmaya hiç alışmamıştı. Kocaman bedeniyle fazla uğraşmadan ve büyük güç harcamadan yalnızca refleksleriyle avlanıp kendisini beslemeye her zaman yeterli olmuştu. Oysa şimdi canavarı rahat bir yaşamın içinde tutan düzen bozulmuş gibiydi. Artık besinleri bol değildi. Canavarın düşünme yeteneği bulunmadığından geçmiş ve geleceği bilemiyor, ancak alışkın olmadığı açlık algılamasıyla rahatsızlanıyordu. İçgüdüleri ona avlanmasını söylemekteydi. Suyun akışında bir kesinti, denizin nabzının atışında bir düzensizliğin varlığını algıladı. Avlayacağı sayıları belki de çok olan hayvanlar uzaktan geçiyorlardı. Yakınında değil, üstte bir yerdeydiler. Canavar önce büyük oranda suyu mantoya benzeyen beden örtüsünün içine aldı ve sonra suyu karnındaki huniden hızla boşalttı. Bir yarış lokomotifinin gücüyle kendini suda yukarılara doğru çekti. Karnındaki huni suda dıştan ona gelen sinyalleri algılamasına da yardımcı oluyordu. Titreşimli sinyallerin anlamını tanıdı. Bunlar balık, birçok balık, pek çok büyük balık anlamına geliyordu. Bedeninin içinde bir takım kimyasal maddeler akıyor ve canavarın teninin renginin değişmesine neden oluyorlardı. Avının yeterince yaklaştığına karar verince döndü ve onun bulunması gereken yöne yüzünü çevirdi. İri gözleri bir gümüşün parıltısını sapladı ve canavar kamçılarını yana doğru açtı. Kamçıların üzerindeki çıkıntılar denizdeki ete sarıldı. Ortasında diş bulunan halkalar eti parçaladı. Halkaların içindeki ay şeklindeki kancalar eti kıymık kıymık yaptı. Ve birkaç saniye içinde avladığı balıktan geriye kalan yalnızca bir takım kılçık parçalarıyla bir kan bulutu oldu. Yaptığı avla canavarın açlığı yatışmamış, tersine azmıştı. Şimdi daha çok besin bulmak istiyordu. Pek kocaman olan canavarın yer değiştirmesiyle denizde oluşan basınç öyle büyüktü ki mavi yüzgeçli bir ton balığı, yani orkinos sürüsü, korkuya kapıldı ve hızla çevreye kaçıştılar. Ve canavarın suyu araştıran kamçıları hiçbir balığa rastlayamadı. Bedeninin tabanındaki daha kısa kolları yavaş yavaş hareketsizleşti. Dişlerini içeren gagası kapandı ve çene beden boşluğundaki çökük kesime geri döndü. Algıladığı açlık şimdi canavarı tüketiyor, bedenindeki bitkinlik hareketlerini engelliyordu. Büyük oranda enerji harcamış ama pek fazla olan yakıt gereksinimini karşılayacak çok az yiyecek bulabilmişti. Acıkmış ve şaşkınlığa düşmüş şekilde suda sürüklendi. Şimdi çok uzağında denizin dibinde döküntü kayalıkları vardı ve derinliklerden gelen bir akıntı yaratığı derinliği 150 metre olan bir plato boyunca sürüklüyordu. Buradaki serin su anaforluydu. Bu yüzden canavar daha yüksek düzeye çıkmadı. İleride başka bir eğimli alanda büyük ve biçimi doğal olmayan bir şeyi duyularıyla ölü olarak algılıyordu. Ancak o büyük şeyin üzerinde alışılmış yaşam formları vardı. Canavar o büyük cisme aldırış etmeyerek tüm gücünü toparlamak üzere bekledi. 10. Lucas Coven öyle öfkeli ve bugünü atlatmak üzere o kadar sabırsızdı ki daha ırgat çıpayı tam olarak denize çekmeden teknenin motoruna yol verdi. Teknenin bordasına çarpan demirin çıkardığı tangırtıyı işitti. Fiberglas üzerinde oluşacak çirkin oyukları gözünde canlandırınca öfkesi daha da arttı. Her zaman böyle davranıyor, aklına eseni hemen yapmak istiyor ve sonra inatçı gururunun tutsağı olarak geri adım atmaya karşı çıkıyordu. O bir balıkçıydı ve her zaman balıkçı olarak kalacaktı. Şu halde Jack, lanet olası Kusto rolü oynamak da nereden çıkmıştı? Her seferinde ona ihanet eden kendi ağzı oluyordu. Başına bir bela gelmeden ve hakkında bir dava açılmadan bugünü atlatabilirse, bir daha bara gitmeyeceğine ve eğer bara giderse dudaklarını dikip vodkasını kamışla içeceğine yemin etmişti. Ellie'nin limanından çıkınca güney yönüne döndü. Kaptan köşkünden eğilip aşağıya bakarak iki yolcusunun güverteden denize düşmediklerine, birbirlerini zıpkınlamadıklarına ya da ayaklarının üzerine bir şey düşürüp yaralanmadıklarına emin olmayı istedi. Yolcular teknenin kıç tarafındaydı ve pusula, bıçak, bilgisayar, dalış yeleği, sualtı fotoğraf makinesiyle videolardan oluşan dalgıç donanımlarını bir araya getiriyorlardı. ''Tanrım, bu dendi çok donanım, ayın arka yüzünde bir aylık zaman geçirecek olan bir astronota bile yeterliydi.'' Yolcuları Lucas'a uzman dalgıç olduklarını söylemiş, açık sularda dalgıçlık yapabilmeye yeterli ehliyetlerini göstermek için ısrar etmişlerdi. Ancak Lucas'a göre bu dendi çok donanımla denize atlayan kişi dalgıç olamazdı. Bunlar Lucas için olsa olsa paralı birer müşteriydiler. Kuşkusuz her şeyi birbirine karıştırırsanız dalgıçlık karmaşık bir etkinlik olurdu. Oysa böyle davranmak zorunda değildiniz. Kavrayışlı bir insan dalgıçlığı basitleştirebilirdi. Şu halde bir balık husyelerinizi koparmasın diye mayo giymeli, motor olarak ayaklarınıza palet takmalı, soluk almak için su altında kullanmak üzere yanınıza su ciğerini almalı, çevreyi görebilmeniz için deniz gözlüklerinizi takmalı, derinde kalabilmek için ayaklarınıza 1-2 kiloluk kurşun bağlamalı ve eğer dalgınsanız yanınızda bir derinlik ölçer aygıt bulundurmalıydınız. Üstelik şu kız, yani Susie, hiçbir donanıma gereksinmeden sahibi olduğu bir çift akciğerle tek bir soluk alarak 300 metre derinliğe inebilirmiş gibi görünüyordu. Taşıdığı donanımlar onun sarı kahverengi yanık görkemli tenini ve insanın soluğunu kesen o sarışın yelesini örterek kızın görüntüsünü bozmaktaydı. Aslında bu kız resimli spor dergisinin özel sayısı için birincil derecede bir aday olabilirdi. Ancak bu gençlerin ikisi de yüksek dereceden teknisyenlerdi. Günümüzün pek çok insanı gibi işlerini yapması için elektronik süs eşyalarına güveniyorlardı. Sağduyu ve içgüdü onlar için içi geçmiş, modası tükenmiş eşya gibiydiler. Her neyse, Lucas onlardan hiç değilse birinin, oğlanın ya da kızın bir parça sağduyuya sahip olmasını umut ediyordu. Çünkü şu anda gittikleri yerde onların sahibi oldukları o pahalı oyuncaklar, yalnızca kuşkulu ölüm olaylarını araştıran adli tıp görevlisi için gerekli kayıtları sağlayabilirdi. Bu düşüncesi Lucas'ı biraz daha öfkelendirdi. Belki sonuçta onlara çok bağıracağı için örselenecek, ses tellerini iyileştirmek üzere birilerine büyük paralar ödemesi gerekecekti. Lucas'ın ilk hatası saat 5'te biraz neşelenmek için Hockpenny Pub'a gitmesi olmuştu. Aslında kesinlikle ön caddedeki barlara gitmezdi. Çünkü orada içki aşırı pahalı satılır ve kadehteki miktarı az olurdu. Ama motosikletli bir kız onu durdurup Hockpenny Pub'ın yerini sormuş ve neden sen de uğrayıp orada bir içki içmiyorsun demişti. Bu yüzden Lucas tıraş olup gömleğini değiştirmiş ve oraya gitmişti. Doğallıkla kız pub'a gelmemişti. İkinci hata olarak Lucas pub'da 20 dolarını telef edecek kadar oyalanmıştı. Çünkü turistik fiyatlarla bile 20 dolar ona kanını kaynatacak ve yerlilere özgü doğal sessizliğini ortadan kaldıracak yakıtı sağlamıştı. Adamın üçüncü ve en ciddi hatası ise ağzını uygun olmayan bir yerde hiç tanımadığı iki genç insanın konuşmasına katılarak açması şeklinde olmuştu. Kızı ilk görüşte Lucas'ın gözleri kamaşmıştı ama ona karşı herhangi bir niyet besleyemezdi. Çünkü kızın yanındaki oğlan da uzun boylu, sarışın ve güneş yanığı tenli oluşuyla kız kadar iyi görünüşlü bir gençti. Lucas onları güzellikler ırkı yetiştirmek üzere bir bilim laboratuvarının tavlası tarafından programlanmış bir çift olarak düşünmüştü. Onlar birbirine o denli benziyorlardı ki iki kardeş olabilirlerdi. Ve daha sonra Lucas onların ne olduğunu öğrenmişti. İki genç ikiz kardeştiler. Yüksek okulu yeni bitirmiş ve üniversiteye başlayacaklardı. Adada Mid Ocean Kulübü'nün yakınındaki ana babalarının evinde oturuyorlardı. Lucas onların babasının televizyon yayıncılığında pek başarılı bir iş adamı olduğunu da öğrenmişti. Gençlerle konuşurken Lucas soluk kesici güzellikli kızla bir şansı olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Oysa yalnızca giyimi bile yeterince uyarıyı oluşturmalıydı. Kız kendi ipek teni ve piyano tuşları gibi beyaz düzgün dişlerini bir yana bıraksanız bile altından gerçek bir Rolex saatiyle gene altın halka üzerine pembe değerli bir taşı olan yüzük takıyor ve en az 50 dolarlık bir tişört giyinmiş bulunuyordu. Böyle bir kız eski püskü gemici giysileriyle yırtık kepi olan bir denizciye göz ucuyla olsun alaycı gözle bakar mıydı? İki genç aralarında konuşup basıncı gösteren bir takım cetvellere bakıyor, son dalışlarından bu yana basıncın azaltılıp azaltılmaması gerektiği ve ertesi günkü dalışlarının ne kadar derine olacağı konusunda tartışıyorlardı. Bunlar Lucas'ın aklında uyarı zillerini çaldırmalıydı. Her şeyden önce hiçbir konuk Bermuda'da derin su dalgıçlığı yapmazdı. İkincil olarak derin sulara dalış, kişilerin kendi seçimleriyle karar verebileceklerinden daha duyarlı bir etkinlikti. Gençler şu ana değin üzerinde bulunmuş oldukları çeşitli gemi leşlerinin derinliklerini kıyaslarken Lucas ağzını açmamıştı. Onlar Constellation'la Le Hermine, North Carolina ile Virginia Merchant'ın derinliklerini kıyaslıyorlardı. Saydıkları leşler 15-20 metre kadar derindeydiler. Batık gemiler tüberküloz hastaları dışında herhangi bir kişinin soluğunu tutup dalabileceği yerlerde yatıyordu. Lucas onların tekneyle her an çarpılabilecek derinlikte bulunan iki batık saç tekne olan Cristobal Colon ile Pollock Shields'ı kıyaslamalarında da ağzını açmamıştı. Oğlan, adı Scott idi, teknedeki adam en derindeki batığın Pelinayo'nun çevresinde olduğunu anlattı dediğinde Lucas artık söze karışmayı düşünmeye başlamıştı. Suzy sormuştu, neredeymiş o? Adam bizi oraya götürecek mi? Bunun üzerine Lucas öne doğru eğilmiş, başını onlara doğru çevirmiş ve konuşmuştu.
''Bağışlayın beni, işim değil ama birisi sizi aldatıyor.''
''Sahi mi?'' diyen Suzy gözlerini iri iri açınca Lucas şimdiye dek gördüğü en uzun kirpiklere bu kızın sahip olduğuna karar vermişti.
''Evet, söylediğim gibi benim işim değil ama size bir anaforcunun dümen tutmasını görmekten büyük tiksinti duyacağım.''
''Scott, şu halde sizce en derindeki batık gemi hangisidir?'' demişti.
''Bermuda'da en derin denizdeki leş.'' diyerek söze başlayan Lucas gülümsemiş, biraz duralayıp dudaklarını duyusuz bulmasına karşın ağzının çalışmasına sevinerek eklemişti. ''Güney kıyısında Amiral Durham şu ana değin saptanmış olan en derindeki gemi leşidir.''
İşittiklerinin tek bir sözcüğüne inanmadığını gösteren bakışlarla bakan ama şu anda Lucas Cowan ile alay etmekten başka seçeneği bulunmayan Scott sormuştu.
''O batık gemi ne kadar derinlikte yatıyor?'' ''63 metreden başlıyor ve parçaları 100 metre derinliğe kadar olan eğimli bir yerde yayılıyor.''
Şaşıran Suzy ''Vay be!'' demişti.
Karşı çıkmak isteyen Scott ''Bana bir dakika izin ver.'' diye konuşmuştu.
Ona bakan Lucas ertesi günkü keşif gezisini hemen orada bitirmek istermiş gibi
''Haydi oradan küçük oğlan sen de'' gibi bir sözü söylemek istemişti.
Oysa Suzy kardeşi Scott'un omzuna bir yumruk atıp ''Scott yaşamında bir kez söz dinle'' diye söylenmişti. Bu da kızın gerçekten Lucas'ın söyledikleriyle ilgilendiğini göstermişti. Artık Lucas'ın ağzı tam anlamıyla çalışmaya başlamıştı.
O gemi güney kıyısında fırtınaya yakalandı ve karaya oturdu. Onu çekmek üzere bir iki gün uğraştılar ama gemi bordasından kötü bir yara almıştı. Yarayı yamayamadan gemi batıp altındaki tepeden derinliklere doğru yuvarlandı.
Scott yeniden sormuştu. ''Sen yaşamın boyunca o gemiyi hiç gördün mü?''
''Yıllar önce görmüştüm. O geminin yerinin bulunması pek kolay değildir.''
Dinledikleriyle gerçekten ilgilenmişe benzeyen Suzy bir kez daha konuşmuştu. Gemi neye benziyordu?
''Sizin kan dolaşımınızı hızlandıran özellikteydi. Ben ona insanı dul bırakır diyorum.''
Aslında Lucas böyle düşünmemişti ama sözleri şu anda kulağa iyi geliyordu. Sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü.
''Daldığınızda uzun süre bir şey göremezsiniz ama birdenbire derinliklerde gemi yükselir ve sizin ilk düşünceniz ''Vay ben uyuşturucu mu alıyorum?'' şeklinde olur. Çünkü koskoca saç tekne üzerinize doğru geliyormuş gibidir. Daha sonra onun yanında bir lokomotifin yattığını görür gibi olursunuz. Bu onun bordasındaki yarıktan yana devrilmiş olan makineleridir. Ve sonunda aklınız başınıza geldiğinde artık yüzeye çıkış zamanı gelmiştir. Derinlikte kalabileceğiniz yalnızca 5 dakikanız vardır.
Scott, bütün bunlara inanamam ben, demişti.
Lucas garsona kadehinin doldurulması için bir işaret yaparak "Bu da sizin doğal hakkınızdır," diyerek yanıtlamıştı.
Suzy bir elini Lucas'ın koluna koyar gibi yapıp dokunmuş ve kadehleri doldurması için garsona bir de o işaret etmişti. Erkek kardeşine susmasını istermiş gibi bakmış ve "Bu içki bizim ikramımız olacak," diyerek kendileri için bira, Lucas için de vodka ısmarlamıştı.
O anda Lucas gençlerin gönlünü kazanmış olduğunu anlamıştı. Scott'tan kurtulabilirse Suzy'yi nereye götüreceğini düşünüyordu artık.
İçkiler gelince Suzy, "Bizi bir dakika bağışlayın," demiş ve Scott'u kolundan tutup onunla birlikte boş bir masaya geçmişlerdi.
İki kardeş orada 3-4 dakika fısıldayarak ve birbirlerine jestler yaparak konuşmuş ve geri geldiklerinde işleri yönetmeye başlayan Scott olmuştu. Artık gençlerin kararlılığını durdurmak olası değildi. Lucas bir kez daha Amiral Durham adlı batık gemiyi bulabilecek miydi? Belki de bu teknedeki yeni elektronik aygıtlar sayesinde mümkündü.
Peki Lucas işi denemek ister miydi? Ve gençler bu dalışı neden yapmak istiyordu?
Çünkü, bunu Suzy açıklamıştı, her ikisi de Bermuda kıyılarında dalış yapmaktan bıkmıştı. Her şeyi görmüş bulunuyorlardı. Yaz bitmeden bir takım tatsız işlere kapılıp havasız bürolara tıkılmadan ya da üniversitede okumaya başlamadan önce gerçek bir dalış yapmak istiyorlardı. Ayrıca şu anda başka bir adaya dalış yapmaya gidemezlerdi. Zira birkaç gün sonra New York'tan gelecek ana babalarını bekliyorlardı.
Lucas ne olacağını bilemezdi. Çünkü o da pek meşgul bir kişiydi.
Gençler onun yitireceği zamanın karşılığını ödeyeceklerdi.
Lucas onlara karşı dürüst olmalıydı. Ancak ertesi gün için sözü verilmiş bir tekne kiralama işi vardı.
Tekne kiralama işi mi? Lucas'ın aklına bu da nereden gelmişti? O tekne kiralandığında ne yapılacağını ve müşteriden ne kadar para alınacağını bile bilemezdi.
Lucas gençlere yardımcı olmayı istiyordu çünkü onlardan hoşlanmıştı. Ama tekne kiralama işinin karşılığı olan parayı da feda edemezdi.
İyi ama bu para ne kadar tutardı?
Tam gün için $1,500.
Kocaman bir sayı, ezbere verilmiş bir eder.
Gençler için para sorun değildi. Aslında Lucas gemi leşinin tam üstüne getirebilirse onlar denizciye $2,000 ödeyecekti.
Eğer gemi leşini bulamazsa, burada Scott kendi çıkarını düşünen bir Hin oğlu Hin rolünü oynuyordu, Lucas hiç para alamayacaktı.
Oldukça dürüst bir anlaşma diyen Lucas, daha sonra onların 60 metre derine dalıp dalamayacaklarını öğrenmek istemişti. Daha önce bu derinliğe inmişler miydi? Onları sakat bırakabilecek ya da öldürebilecek olan vurgun yemenin ne demek olduğunu biliyorlar mıydı? Dipte akılsal dengelerini yitirmelerine neden olacak azot uyuşukluğu ve de derinlik sarhoşluğu hakkında fikirleri var mıydı? Ya da derinlerde insanın başına gelebilecek tehlikeler hakkında hiçbir deneyimi yaşamışlar mıydı?
Kuşkusuz gençler süper derecede dikkatli olduklarını, derinliğin tüm kimya ve fiziğini bildiklerini söylemişti.
Daha önce 60 metreye dalmamışlarsa bile 30 metreye kadar inmişlerdi. Scott bundan emindi. Suzy de oldukça inançlı görünüyordu bu konuda.
Arada çok bir fark olmamalıydı. Olsa olsa 10 katlı bir büro binasının yüksekliği kadar farklıydı. Hepsi o kadar.
Lucas, bu da 3 atmosfer daha basınç farkı eder ki ölümle bitecek bir kaza olasılığı daha diye düşünmüştü. Ama bir şey diyememişti. Çünkü Suzy'nin kendisini beğenmeye başladığını düşünüyordu. Ayrıca Scott sürekli bu konuda uzman olduklarını anlatmaya başlamıştı. Genç adam nerelerde, nasıl havalarda daldıklarını sayıp döküyordu.
İki genç neredeyse ayaklarını suya soktuklarında kayıt yaptıkları dalış kartlarıyla jurnallerini Lucas'a göstereceklerdi.
Peki Lucas onları teknesine alıp dalmaya götürecek ama yalnızca demir zinciriyle dalmalarına yardımcı olacaktı.
Lucas onlarla birlikte dalamazdı çünkü gemide yardımcısı bulunmuyordu. Tekneyi adamsız bırakamazdı.
Ve güvenlik Lucas'ın ilk düşündüğü şeydi.
Adamın adada iyi bir ünü vardı. Eğer teknesi başı boş kalıp bulundukları yerden uzaklaşırsa, 60 metreye daldıktan sonra gençler yüzerek kıyıya dönmek istemeyeceklerdi kuşkusuz. İki kardeş birkaç yüz doları daha gözden çıkarıp o gün için bir miço kiralarlarsa o zaman iş değişirdi elbet.
Suzi, tanrım, biz bir de mürebbiye istemiyoruz demişti. Geminin demirlenmiş olan çıpa zinciri boyunca tutunup dalacaklar, birçok fotoğrafı çekip Lucas daha onların gelişini beklemeden su yüzüne çıkacaklardı. Sonunda Scott, haydi yaşamımızın dalışını yapmamız şerefine içelim diyerek kadehini kaldırmıştı. Aslında bunu birkaç kez daha yapıp içki kadehlerini üst üste devirmişlerdi. İçki şişeleri Lucas'ın kızı haydi sessiz bir yere gidip orada akşam yemeğini baş başa yiyelim diyene kadar sürmüştü. Kız onun yüzüne gülmüştü. Bu pis bir gülüş değildi. Lucas'ın bile kızamayacağı annece bir gülümseyişti. Denizci eliyle saçlarını tarayarak ve sizi yarın görürüm diyerek gençlere veda etmişti. Lucas güneybatı dalga kırağını geçtikten sonra geniş bir dönüş manevrası yaptı. Havada sözü edilebilecek bir rüzgar esmiyordu. Hafif bir güneybatı esintisi vardı. Denizin üzeri de hafifçe çırpıntılıydı. Temiz hava Lucas'ın içkili kafasını açıyor, bir avuç nane de ağzındaki çürük tadı yok ediyordu. Sabah kahvaltısında hızla içmiş olduğu bir şişe bira ona olaylara daha iyimserce bakma yeteneği kazandırmıştı. $2000 onun bir ayda olta ya da ağla yapacağı balıkçılıkta kazanacağından çok daha fazla bir para tutarıydı. Belki de gençler kendilerine biraz aşırı güveniyor ve övünüyorlardı. Olasılıkla Mickey fare donanımlarına gereğinden fazla güvenmekteydiler. Ama kuşkusuz pek dikkatliydiler. Donanımlarındaki her boru ve göstergeyi defalarca kontrol etmekteydiler. Lucas onlara bir bakışta sinirli olduklarını söyleyebilirdi. Bu da sağlıklı bir şeydi. Öyle olunca su ciğerlerindeki havayı çabucak emip dibe inemeyeceklerdi. Böylesi de Lucas'ın sorunu değildi. Her şeye karşın gün çok şeyi vaat ediyordu. Eğer şanslıysa Lucas öğle yemeğine kadar iskeleye dönebilirdi. Eğer gençler başarılı olur ve yaşamlarının dalışını yaparlarsa Susie Lucas'a birkaç kez daha geri gelebilirdi. Sonrasını ise yalnızca Tanrı bilebilirdi. Döküntü kayalıkları hattı adanın güney kıyısına yakındı. Derin sular ise orada hemen başlardı. Çok geçmeden Lucas adadaki bazı işaret noktalarını aramaya başladı. Onları bir zamanlar not defterine yazmıştı. Şanslıydı. Bu gemi leşine tek bir kez 10 yıl önce gelmiş ama o notları almıştı. Tam arkasında iki yüksek kavak ağacı bulunan mor renkli bir ev vardı. Lucas'ın gözleri bu ağaçlarla sanki bir tüfeğin nişangahına bakar gibi yaptığında bakışları aynı doğrultuda olmalıydı. Ve aynı zamanda batı yönündeki Gibbs tepesinde bulunan deniz fenerinin şeftali renkli binasıyla ağaçlar bir dik açıyı oluşturmalıydılar. Gelgit kıyıdan denize doğru yayılıyordu. Bu yüzden Lucas tekneyi biraz daha açığa almak üzere dümene bastı ve sonra bildiği kerteriz işaretlerini yerinde görmeye çalıştı. Karadaki işaretler gemi leşi bu denli çok derinde olduğunda insanı yanıltmayan şeyler değildi. Onları doğallıkla deniz yüzeyine çıkmadan göremezdiniz. Dalış yaptığınızda yüzeye varıp da tekneye çıktığınızda ise tekne demir üzerinde salmış yani gezinmiş olabilirdi. Ve Amiral Durham adlı gemiyle yüzeyden bağıntı iyi değildi. Onu deniz yüzeyinden görmek olanaksızdı. Aşağıda ışık pek zayıftı. O kadar derine daldığınızda en iyi durumda 5 metre ilerinizi görebilirdiniz. 5 dakikalık derinde kalış zamanında, bunun anlamı deniz yüzeyinden ayrılıştan başlayarak aşağıdan yukarıya çıkış hareketinin başladığı zaman demektir, çevrede batık gemi arayacak boş vaktiniz olamazdı. Lucas tam gemi leşinin üzerine teknesini demirlemeliydi. Balık bulucu aygıtını çalıştıran Lucas, aygıtın göstereceği derinlikteki şeyleri okumak üzere eliyle ekrana gölgelik yaptı. Ekranda gözüken çizgi ve yığınlar yüzey ile deniz dibi arasında geçerli hiçbir şeyi ifade etmiyordu. Lucas dümeni iskele tarafına doğru basarak 1-2 derece sola, sonra sancak tarafına basarak birkaç derece sağa doğru geldi. Ve birdenbire o şey orada göründü. Dev gemi hurdası dipten yukarıya doğru yükseliyordu. Lucas gemi leşi tam balık bulucu aygıtının ekranında merkezde görülene değin teknesine manevra yaptırdı. Sonra demir zincirinin sudaki eğikliğini de karşılamak üzere biraz daha ilerleyerek demir attı. Gözlerini kapayıp demir zincirinin aşağıya kadar inip boyunun yetmesi ve çıpanın kahredici koyu mavilikler arasında bir yerde tutması için Tanrı'ya dua ederken birdenbire suda çeliklerin çarpışmasıyla ortaya çıkan madeni tangırtıyı işitti.
10. ayrımın sonu. Sayfa 112.